Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle bize bir soru gönderiyor. Tırnak içerisinde namaz kelimesi Kur'an ve hadislerde geçiyor mu? Namaz kelimesinin yerine kullanabileceğimiz Arapça orijinali nedir?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Namaz kelimesi bildiğim kadarıyla Arapça bir kelime değil. Namaz Farsça bir kelime. Bizim dini terminolojimiz, istilahlarımız, kavramlarımız genelde Farisiler Fars dili üzerinden bizlere intikal etmiş. Çünkü İslamiyet'in Orta Asya'ya gelişiyle orada hakim olan kültür genelde Fars dilinden etkilenen bir kültür olduğu için onlar üzerinden bize dini terimler nakledilmiş, geçmiş. Abdest de böyledir, namaz da böyledir, oruç da böyledir. Namaz dua etmek demek, niyaz etmek demek. Arapçada namazla ilgili kelime salat kelimesidir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de salat kılınız buyurmaktadır. Akimus sala. Salat demek namaz demektir. Namaz, salat, dua anlamına gelir. Fakat bu Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin bize öğrettiği şekilde bir takım şartları taşıyan, belli zamanlarda eda edilen bir ibadet olarak karşımıza çıkar. Kelimenin sözlük anlamı dua etmek ise de, ki dua sözcüğü de Arapça bir kelimedir, Cenab-ı Allah salat kelimesini bizlere, müminlere kılınması, ikame edilmesi gereken bir ibadet olarak emreder. Binaenaleyh kelimelerin Kur'an-ı Kerim'de Türkçe'de kullandığımız şekliyle geçmesi gerekmiyor. Onların manalarının, muhtevalarının geçiyor olması bizim için yeterlidir. Az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi dini terminoloji genelde bize Farsça üzerinden geçmiştir. Abdest mesela Arapça'da vudu kelimesidir. Ama bize abdest el suyu olarak geçmiştir. Ab su demektir, dest de el demektir. Beraber abdest el suyu, yani elin yıkanması anlamına gelmektedir. İşte yüzümüzü, kollarımızı efendim yıkamak, başı meshetmek, ayakları yıkamak abdest olarak anlaşılmaktadır, bilinmektedir. Cenab-ı Allah namazı dinin esası olarak, temeli olarak bizlere bildirmektedir. Namazın özünde de kulun Cenab-ı Allah'a dua etmesi vardır. Ve bu dua ne kadar kul acziyet içerisinde olur, Rabbinin ululuğunu, yüceliğini müşahede ederse o kadar zirve bir ibadet haline gelir. Dua esnasında, Allah'a ibadet ederken namazımız esnasında en önemli olan namazın rükünü secdedir. Yani Cenab-ı Allah'ın huzurunda alemlerin, evrenin, her şeyin sahibi olan, maliki olan Allah'ın huzurunda insanın alçalmasıdır, başını yere koymasıdır. Bu anlamıyla secde namazın en önemli olan rüknünü ifade eder ve kulun Allah'a en yakın olduğu duruştur, secde duruşu. Burada Cenab-ı Allah'la arasında bir perde yoktur kul. Böylelikle arzu ettiği, murad ettiği her şeyi kendisine verebilecek olan o yegane ulu zatın huzurunda kendini hisseder kul. Ve buradan hareketle dilediğini Rabbine içinden ifade eder. Ama orada biz dilimizle Subhane Rabbiyel Ala diye Cenab-ı Allah'a, ya Rabbi sen en yüce Rabbsin, en yüce terbiye eden yaradansın diye tesbih halinde bulunuruz. Yani sen her türlü eksiklikten, kusurdan münezzeh olan yüceler yücesi Rabbimsin anlamına gelen tesbihte bulunuruz. Bu yönüyle de namazın içerisindeki ister şartlar olsun, ister rükünler olsun, genelde Arapçadan dilimize geçmiş olan kelimelerle, kavramlarla ifade edilir. Ama mesele ibadetin özünü yakalayabilmektir. İbadeti ibadetin ruhuna, içimize sirayet edecek şekilde yerine getirebilmektir. Yoksa sözcük anlamları, efendim epistemolojik tahlilleri üzerinde kafa yormanın çok da bir ehemmiyeti yok. Önemli olan huzur-u ilahiyeye dünyalık telaşlardan soyutlanarak, çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisini üzen, dertlendiren bir şey olduğunda namaza sığınırdı. Bir mümin de dünyanın telaşından, sıkıntısından, dertlerinden kurtulabilmek için kendine kurtarılmış zamanlar tayin etmeli. Bu zamanlar da ibadet dediğimiz namazda insanın en fazla kendisini bulabileceği zamanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı namazı bir kaçış olarak görmek lazım. Yani dertten, sıkıntıdan uzaklaşma olarak görmek lazım. Dünyadan kaçma olarak, dünyanın dertlerinden, dünyanın üzüntülerinden bir kaçış olarak görmek lazım. Bazen haklı olarak, bazen de haksız olarak hakikaten böyle daralabiliyoruz. Kendimizi çaresiz, kimsesiz hissedebiliyoruz. İşte o zaman namaz bizim kurtarıcımız. Bu yönüyle namazı düşünmek lazım. Cenab-ı Allah'ın biz kullarını huzuruna kabul ettiği müstesna bir zaman dilimi bizim için. Bunun kıymetini bilebilsek hiç namazımız bitmesin isteriz. Hep namaz atmosferinde, o huzur ikliminde kalmak isteriz. Ama maalesef günlük telaşın içerisinde adeta bir an önce yasak savar gibi şu namazı kılalım da aradan çıksın modunda namazımızı kıldığımız için o namaz bize beklenilen enerjiyi vermiyor, veremiyor. Çünkü ön hazırlığımız yok, çünkü namaz bilincimiz yok, çünkü köprüden önceki son çıkış şuurunda Allah'ın huzuruna kendimizi atmamız anlamına gelen namazın ne anlama geldiğini bilemiyoruz. Onun için belki namazı Selefi Salih'in ilk dönem Müslümanları nasıl anlamış diye yoğun okumalar yapmak lazım. Cenab-ı Allah namazın o tadını, ruhunu yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin.
Amin. Allah razı olsun hocam. Değerli hocam, ikinci sorumuz şöyle. Gusül abdestiyle namaz kılınabilir mi? Ayrıca abdest almak icap eder mi?
Şimdi gusül abdesti namaz kılmak için temel itibariyle yeterli. Fakat hem normal abdesti hem de gusül abdestini biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarından öğreniyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam namazla ilgili "Ben nasıl namaz kılıyor isem siz de öyle namaz kılın" buyurarak namazın Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin tatbikatı üzerinden icra edilmesi gereken bir ibadet olduğunu bize göstermiş oluyor. Nitekim biz de çocukluğumuzdan beri annelerimizin, babalarımızın namaz kılmalarını taklit ederek, görerek namazı fiilen tatbiki olarak pratikte uygulandığı şekliyle öğrenip öyle kılıyoruz. Abdeste de Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabının, arkadaşlarının yanında abdest almış. Hatta bir hadisi şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam abdestin asgari standartlarını ve de normal şeklini ashab-ı kirama göstermiş. Biz abdesti Efendimiz aleyhissalatü vesselamın abdest alış şeklinden öğreniyoruz. Efendim işte ellerini yıkamış Efendimiz önce, abdestten önce, sonra ağzına su vermiş, burnuna su vermiş, yüzünü yıkamış, yüzünü yıkarken 3 defa yıkamış, bir abdest aldığında bir kere yıkamış, bu asgarisidir demiş. Sonra üç kere yıkamış, kollarını üç kere yıkamış, başını bir kere meshetmiş, efendim kulaklarını meshetmiş, ayaklarını yıkamış. Bütün bunları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan görerek öğreniyoruz. Gusül abdestine gelince onu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden öğreniyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gusül abdestine başlamadan önce bir normal abdest aldığı rivayetlerde geçiyor. Binaenaleyh gusülün öncesinde normal namaz abdesti alır gibi bir abdest alıyor. Ondan sonra bütün vücudunu yıkıyor. Efendim başından aşağıya bir maşraba su döküyor. Başını işte vücudunu ovuşturuyor. Sağ omuzuna bir maşraba su döküyor. Sağ tarafını yıkıyor. Sol omuzuna bir maşraba su döküyor. Sol tarafını yıkıyor. Tabi ağza ve burnuna su vermeyi normal abdest alırken yaptığı için bir daha onu tekrar etmeye ihtiyaç olmuyor. Binaenaleyh böylelikle biz bütün vücudumuzu yıkadıktan sonra eğer öncesinde abdest almamışsa zaten ağzına 3 defa su vermiştir, burnuna 3 defa su vermiştir. Sonra başından aşağıya döktüğü sularla eğer bugün duşa kabinde ise efendim duşun altına girmiş, önce başına doğru sonra sağ sonra sol omuzuna doğru tutmuş ve bütün vücuduna suyu yaymak suretiyle temizlenmiş olur bir insan. Böylelikle abdest şartını yerine getirmiş olur. Şimdi aslında abdest ister küçük olsun ister büyük olsun ibadetler için, bir takım ibadetler için ön şarttır. Abdestli olmamız gerekir ama küçük abdesti doğuran şeylerle büyük abdesti doğuran, yani alınmasını gerekli kılan şeyler birbirinden farklıdır. Büyük abdest küçük abdesti de içine alır. Dolayısıyla gusül abdesti almış olan, büyük abdest almış olan zaten küçük abdesti de almış sayılır. Ama küçük abdesti almış olan bir kimse büyük abdesti gerekli kılan bir sebep var ise onun ayrıca büyük abdest alması gerekir. Mamafi suyun bulunmadığı veya suyun var da kullanma imkanının olmadığı zamanlarda biz hem küçük abdest yerine geçecek hem büyük abdest yerine geçecek teyemmüm ibadetini yaparız. Çünkü suyun olmadığı durumda su yerine Cenab-ı Allah toprağı temizleyici olarak bizlere kullanmayı emretmiştir. İster normal namaz abdesti olmuş olsun, isterse de gusül dediğimiz büyük boy abdesti gerekli olmuş olsun. Eğer su yok, su var da efendim işte hastasınız, doktor kımıldamayacaksınız dedi. O zaman yattığınız yerde efendim bir kiremite, bir tuğlaya, bir tozlu bir şeye ellerinizi vurmak suretiyle önce yüzünüzü meshedersiniz. Yine tekrar vurmak suretiyle kollarınızı meshedersiniz. Böylelikle teyemmüm abdesti almış olursunuz. Dikkat ederseniz normal abdestin yerine alınan teyemmüm ile gusül abdestinin yerine alınan teyemmüm arasında bir fark yoktur. Ama suyun olduğu ve kullanma imkanının da bulunduğu dönemlerde normal namaz abdesti ile boy abdesti dediğimiz gusül abdesti arasında bir fark bulunmaktadır. Büyük abdest dediğimiz gusül abdestinde bütün vücudumuzu yıkamamız gerekir. Ama normal abdest aldığımızda yıkayacağımız azalar bellidir. Üç azamızı yıkamamız farzdır. Başımıza da mesih veririz. Orada yıkama değil, ıslattığımız elimizi başımıza sürmek suretiyle başımızı meshetmiş oluruz. Bütün vücut yıkandığında yıkanması gereken birkaç aza da otomatik olarak yıkandığından dolayı artık tamamen hem büyük hem de küçük abdesti almış oluruz. Ama sünnete uygun olan şekliyle, yani Hazreti Peygamber Efendimizin bize tavsiyesi olan şekliyle eğer büyük boy abdesti alacaksak öncelikle şunu ifade etmemiz gerekir ki insan vücudundaki kirler varsa kirleri sabonla veya efendim sabun yerine geçecek olan bir sıvı ile gidermeye çalışır. Efendim üstüne başına bir şey bulaşmış olabilir. Bunları pis olan şeyleri önce temizler. Yani normal bir vücut temizliği yapar. Yapacağı temizlik şeyleri varsa vücutla ilgili işte bir takım kıldır vesairedir filan temizlemesi gerekiyorsa başta yapar. Ondan sonra bu vücut temizliğini yaptıktan sonra yani üzerindeki işte idrardır vesairedir filan temizledikten sonra normal bir namaz abdesti gibi bir abdest alır. Peşinden de gusül abdesti olarak efendim bütün vücudunu yıkar, temizler. Böylelikle bu gusül abdestini, boy abdestini almış olur.
Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Esasında işte Kur'an kurslarında hep abdesti, normal abdesti sünnete uygun şekilde nasıl alındığı öğretiliyor da. Yani işte sadece farzlar değil ama gusül abdestine gelince bu sizin bahsettiğiniz hani önceden normal bir abdestin alınması, ondan sonra bütün vücudun yıkanması, o önceki abdest hiç anlatılmıyor. Yani halkımızın çoğunluğu işte ağza buruna su vermek ve bütün vücudu yıkamak şeklinde yani temel farzları biliyor. Bu biraz şey kaçıyor hani bu da nereden çıktı tarzında bir yani algıya sebep oluyor. Bir de efendim hani gusül abdesti olmadan bu abdestin yani normal abdestin bir geçerliliği oluyor mu yani?
Şimdi
yoksa bunu gusül abdestinin bütüncül bir seremonisi olarak mı kabul etmemiz lazım?
Şimdi bir kişiye eğer gusül abdesti alması gerekmişse bunun bütün vücudunu normal şartlarda yıkaması lazım gelir. Başka türlü 10 tane de abdest alsa, 100 tane de abdest alsa o abdest yeterli olmaz. Fakat işte normal abdesti ile gusül abdestini, büyük abdestini bir olarak düşündüğümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim vücudunda eğer giderilmesi gereken bir pislik varsa önce onu yıkadığı, sabonla temizlediği, yani kirden, pastan, terden yıkanmak, arınmak ayrı bir şey. Bir ibadet olarak, bir efendim namazın şartı olarak, bir dini temizlik olarak abdest almak veya gusül almak bunlar birbirinden ayrı olarak düşünülmeli. Binaenaleyh adamın ellerinde kir var, pas var, yağ var, boya var, badana var. Bunları kirden, pastan kurtulmak için önce yıkar. Ondan sonra abdestini alır. Aslında bu aldığımız abdest bir yönüyle gusül abdestinin de bir parçasını oluşturur. Çünkü abdest alırken biz ağzımıza su veriyoruz, burnumuza su veriyoruz. Efendim, vücudumuzun bir takım bölgelerini yıkıyoruz. Bu bir giriştir. Hatta kitaplarımız der ki, eğer işte küvet gibi, leğen gibi ayaklarının altına suyun toplandığı bir mekanda gusül abdesti alıyorsa, önceden başında aldığı abdeste de ayaklarını yıkamaz. Sonradan gusül abdestini bitirdikten sonra, yani başından aşağı su dökmüş, sağından dökmüş, solundan dökmüş, efendim eliyle bütün vücuduna suyu dağıtmaya çalışmış ve böylelikle baştan aşağıya yıkanmış. En son küvetten çıkar veya leğenden çıkar, ayaklarını yıkar. Niye yıkar? Çünkü orada su birikmiştir. O biriken su kullanılmış, ma-i müstamel olarak görülen sudur. Oradaki kirden de pastan da ayaklarını dışarıya alır. Önce sağ ayağını yıkar, sonra sol ayağını yıkar. Böylelikle temizliğini bitirmiş olur. Bazen şöyle bir kanaat oluyor. Efendim deniyor ki önce biz boy abdestini alalım, gusül abdestini alalım. Ondan sonra normal namaz abdestini alalım. Baktığınızda yani mantıklı olarak geliyor. Fakat biz dini mantığımıza göre değil, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den nasıl görüyor isek, nasıl duyuyor isek, ondan bize nasıl aktarılmış ise Öyle yaşamamız lazım gelir. Hatta bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gusül abdesti aldıktan sonra normal abdest alan bir kimse bizim sünnetimizi terk etmiştir anlamına gelen bir cümle kullanıyor. Niye? Çünkü Hazreti Peygamber nasıl öğretmişse, neyin hangi sırayla yapılacağını bize göstermiş ise öyle yapmamız lazım gelir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin öğrettiğini yetersiz görmek. Bu yetersiz, ben bunun üzerine şunu da ilave edeceğim diye kendi kafamıza göre bir takım çıkarmalarda bulunmak problemli şeylerdir. Bunlardan dolayı az önce güzel bir şey söylediniz. Yani kitap guslün farzları şunlardır der, sünnetleri şunlardır der. Ama ilmihal kitaplarımız genelde veya işte resimli küçük namazı abdesti öğreniyorum diye yazılan kitaplarımızda uygulama biçimi anlatılır. Şimdi tabii abdestin uygulama biçimini anlatmak biraz kolay da gusüle gelince genelde gusül işte yarı soyunuk vaziyette alınan bir abdest olduğu için onu resimlemek kolay olmuyor. Bu arada şunu da ifade etmek lazım gelir ki insan tek başına iken de anadan uryan cıs cıbıldak durmamalı. Efendim iç donu üzerinde olmalı, onunla gusül yapmalı. En son tabii çıkarken onu da çıkartıp gerekli temizliği yaptıktan sonra peştemale sarılmalı. Bundan dolayı alimlerimiz, kitaplarımız buna da hassasiyet göstermişler. Demişler ki yani çıplak olarak durulacak olan yıkanma yerleri eğer bir kulaçtan büyükse o zaman peştemal ile yıkanmak lazım gelir. Ama şimdi duşakabinler ancak bir insanın girebileceği kadar bir mekanlar. Onlar da tabii örtü vazifesi görür. Böylelikle işte burada temizlendikten sonra hemen havluya sarılıp çıkmak ve insan yalnızken de çok fazla anadan uryan çıplak olarak durmamaya dikkat etmeli, özen göstermeli. Bunlar belki teferruat olarak gelebilir ama birçok takıntının veya işte psikolojik rahatsızlığın önlenmesi tedbiri olarak da görülmelidir.
Hocam Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle bir soru bize sormuş. Kadın cenazeyi kabre kocasının indirmesinde bir sakınca var mı?
Güzel bir soru sormuş kardeşimiz. Bununla ilgili bir takım farklı kanaatler var. Ama Hanefi alimleri derler ki ölümle beraber karı koca arasındaki ilişki biter. Yani karı koca arasındaki ilişki geçici bir ilişkidir. Ya boşamayla biter ya ölümle biter. Sonsuza değin süren bir ilişki değildir. Evet, dünyadaki eşler birbirlerinden memnun iseler, ahirette de birbirlerinin eşleri olurlar. Yani ahirette de onların evlilikleri devam eder. Ama dünya hayatı söz konusu olduğunda ölümle beraber erkeğin hanımıyla olan ilişkisi bitmiş kabul edilir. Kadının kocasıyla olan ilişkisi ise iddet süresi devam ettiği sürece sürer diyorlar. Biliyorsunuz genelde memleketimizde unutulan hadiselerden bir tanesi de kocası ölmüş olan kadının 4 ay 10 gün iddet bekleme meselesidir. Kur'an-ı Kerim bunu net olarak ifade eder. Sizden ölmüş ve geride hanımlarını bırakmış olan kimselerin hanımları 4 ay 10 gün iddet beklesinler. İddet ne demek? Saymak demek. Yani 4 ay 10 gün, işte 4 ay 30 günden 120 gün yaparsa 10 günde ilave 130 gün Cenab-ı Allah bu kadınların beklemesini, evlerinden dışarıya çıkmamalarını, efendim bir nevi, bir tür kocalarının yasını tutmalarını emreder. Bunun tabii haram olan fiilleri var. Yani bu iddetin içerisindeki temel mesele, temel hüküm, bu kadınlar 4 ay 10 gün başkalarıyla bir evlilik yapamazlar. Kocası yani ölmüşse,
ölümde değil boşanmada da
boşanmada
bekleniyor.
Da evet. Evet, ama boşanmada 4 ay 10 gün değil de 3 adet geçinceye kadar beklerler. Adet görmeyen yaşlı biri ise o zaman 3 ay beklerler. Dolayısıyla yani boşanmayı değil ölümü konuştuğumuz için ölümden bahsediyorum. Heh, tamam. Ama kocadan ayrılmanın ister efendim boşanma yoluyla ayrılma olsun, isterse de ölümle ayrılma olsun, kadınlar tarafından beklenilmesi gereken bir dönem var. Bu ölümde 4 ay 10 gün, boşanmada 3 ay diyelim bir süre kadınlar beklerler. Bu bekleme süresinde evlilik yapmaları haramdır. Evliliği çağrıştıracak efendim süslenme, püslenme, arz-ı endam etme gibi şeyler de yasaktır. Mümkün mertebe evlerinde dururlar. Ama eğer bir ihtiyaçları varsa, o ihtiyaçlarını görebilecek başka kimse söz konusu değilse, gündüzleri ihtiyaçlarını görmek için evlerinden çıkabilirler. Ama işte hoca hanım her gün sohbetlere gidiyordu. Kocası vefat etti, sohbetine gitmeye devam etsin mi? Yok. Evine davet etsin insanları. Evinde sohbet yapsın. Özellikle de toplumda kanaat önderi olan, hoca olarak kabul eden kimselerin bunu, işte kocam vefat etti, dolayısıyla 4 ay 10 gün ben dışarıya çıkamam, hatta kocasının cenazesine de iştirak etmesi doğru değildir. Kocası öldükten sonra evinde bekleyecek, kocasının yakınları, efendim kolu komşu, akraba cenazesini götürür, defneder. İddeti bittikten sonra kabrine gidip duasını yapar. Ama kimi kimsesi yok veya yalnız kalmış, tenha bir yerde kadıncağız kalmış, orada korkuyor, akrabalarının yanına intikal edebilir. Böyle istisnai durumlarda evinden çıkabilir. Şimdi hanım ölmüş ise, özür dilerim, kadın 4 ay 10 gün iddet beklediği için kocasıyla bir nevi ilişkisi devam ediyor demektir iddet süresi içerisinde. Binaenaleyh o hala kocasına mahrem olarak bakabilir. Hatta bazı rivayetlerde Ayşe validemiz, ben bunu bilseydim Hazreti Peygamber'i ben kendim yıkardım diye de söylemiş. Ama ağırlıklı olan kanaat, efendim koca öldüğünde onu erkekler yıkarlar. Ama hanımı kocasına öldükten sonra da efendim dokunabilir. Ama erkeğin hanımı vefat ettikten sonra artık aralarındaki bağ tamamen bitmiştir. Erkeğin bir iddet beklemesi söz konusu değil. Hele de bir hanımı var. Bu kimsenin iddet beklemesi söz konusu değil. Bundan dolayı hanımıyla olan irtibatı kesileceğinden mütevellit aralarındaki o mahremiyet ilişkisi bitmiştir. Artık birbirlerine yabancı hale gelmişlerdir. Kabre indirirken de kadını kabre indirecek olan kimsenin onun yakınları, birinci dereceden mahremleri olması lazım gelir. Bu da erkek evlatlarıdır, efendim babasıdır, kardeşidir, yeğenleridir, damatlarıdır. Bakın damadı ile olan mahremiyet ilişkisi devam ediyor. Yani bir adam hanımını boşayabilir ama kayınvalidesi ile akrabalığı devam ediyordur. Binaenaleyh boşama suretiyle karı koca ilişkisi biter. Fakat o ilişkinin tesis etmiş olduğu hısımlık ilişkisi, kayınbabasıdır, kayınvalidesidir, bunlar devam ederler. Hatta üvey çocuğuyla olan, üvey çocuğu da onun mahremidir, onunla olan mahremiyeti, akrabalığı da devam eder. Ama eğer cenazeyi başka taşıyabilecek, götürebilecek, kabre de indirebilecek kimse yoksa, o zaman biliyorsunuz kadınlar yıkandıktan sonra efendim 5 parça bezle kefenlenirler. Başında, cenazenin başında, ortasında ve ayaklarında da cenazeyi tutmak için ipler bırakılır. O iplerden tutup kabre indirebilir. Böylelikle vazifesini yapar. Ama normal olan, efendim, normal şartlarda hanımın mahremlerinin onu kabre indirmesidir. O da babasıdır, kardeşleridir, efendim, evlatlarıdır, damatlarıdır, yeğenleridir, amcası, dayısı vesairesi bunlardan oluşmaktadır.
Evet, Allah razı olsun hocam. Değerli hocam, bir diğer sorumuz şöyle: hırsızın elinin kesilmesi için çalınan mal değerli mi olmalı?
Şimdi tabii her malı çaldığında mal çaldın diye birinin eli kesilmez. Çalınan malın bir kıymeti harbiyesinin, bir değerinin olması lazım gelir. Ama elbette ne kadar değerli olursa olsun bir elin diyeti kadar değildir. Yani şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen hadis-i şerifte 10 dirhemin altındaki bir değere sahip maldan ötürü el kesilmez deniliyor. 10 dirhem işte bir dirhem takriben 3 gram gümüşe müsavi denk geliyor. 10 dirhem de 30 gram gümüş olsun. Gümüşün gramı da 30 lira filandır herhalde bugünlerde. Altın arttığından dolayı 30 çarpı 30 900 liraya filan, hadi bilemediniz 1000 liraya denk gelsin. 1000 liranın altında çalınan bir şeyin sebebiyle el kesilmez, ama 1000 liralık bir şeyi çalmışsa adam el kesilir. Peki kazara bir kimse birinin elini kesse, bir elin kesilmesinin diyeti belki de onlarca deveye tekabül ediyor. İşte bugün bir deveyi işte kaç bin liraya satın alırsınız, işte 100 bin liraya bir deve satın alacak olsanız, işte 1 milyonu aşkın bir bedel yapmakta bir elin kesilmesi. Ama siz 1000 liralık bir mal çaldığı için bir adamın elini kesiyorsunuz. Binaenaleyh bazıları bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyebilir. Ama burada çalınan malın değerinden dolayı el kesilmiyor. Evet, bir mal olması lazım. Yani bir değeri olması lazım. İnsanların işte birinden 100 lira 200 lira alacağınız olsa, hani bir adam varmış yüklü miktarda borç verirmiş de küçük miktarda vermezmiş. Niye demişler? Ya 100 lira 200 liraya adam ne olacak der, getirmez. Ama 5 bin lira 10 bin liraysa öder dermiş. Bundan dolayı yani bir kıymeti harbiyesinin olması lazım. Ama ne kadar olursa olsun bir elin kazara veya işte bilerek kesilmesinin diyetiyle kıyaslanamayacak kadar cüz'i bir şeyden dolayı el kesilir. Burada elin kesilmesinin sebebi çalmak değildir. Yani mal çaldığı için eli kesilmiyor adam. Eğer öyle olsa gasp edenin de elinin kesilmesi lazım. Adam gelse işte elinizdeki saati ver kardeşim saati deyip alıp götürse, eğer bir tehdit vesaire filan varsa buna gasp deniyor. İşte gasp edene tutup da el kesme cezası vermiyor İslam hukuku. Ama adamın saatini cebinden gizli yollarla ondan habersiz alıyorsa biri, çalıyorsa ve bu da iki şahitle tespit edilebiliyorsa, ki iki şahitle tespit edilebilmesi meselesi de kolay bir mesele değil, burada farklı bir kamu menfaatinin korunması söz konusudur. Bunu iyi anlamak lazım. Nedir korunmak, korunulmak istenilen menfaat nedir? İnsanların birbirlerine güven duygusunun zedelenmemesidir. Şimdi ben hem çocukluğumdan hatırlarım, hem böyle etraftan kulak misafiri olduğum şeylerden hatırlarım. Evde bir şey çalındı diyelim veya bir şey kayboldu. İşte evin hanımı bir yerde düşürdü. Der kendi kendine, işte ben mutfakta şurada bırakmıştım. Oradan biri almış. Kim girdi bugün mutfağa? Filan girdi, feşmeken girdi. Kolu komşu girdi. Herkes muhtemel bir hırsız adayı olarak görülür. İnsanlar itham altında bırakılır. Yani böylelikle güven duygusu, insanların birbirlerine bakışları muazzam bir yaralanma ve zedelenmeye maruz kalır. Bu toplumda olması gereken güvenin kaybolması o kadar ağır bir şeydir ki, bundan dolayı dinimiz hırsızlığa verdiği ağır cezayı gaspa vermez. Gaspta devlet otoritesi gelir, aldığı malı iade ettirir. Efendim bir ufak tefek ceza verir, olay biter. Niye? Çünkü gaspta malı alan bellidir. Malı alan belli olduğu için suçun muhatabı bellidir. Kime kızacaksın, kime bağıracaksın, kimi cezalandıracaksın, bu bellidir. Ama saklı bir yerden bir malı efendim gizli saklı alıp götürmek toplumun güven duygularını zedeleyen, affedersiniz yani milleti manyak hale getiren, yahu nasıl oldu, kim aldı, kim girdi, kim çıktı, kafayı yedirten bir durumdur. Bundan dolayı hırsızlık çok kötü bir şeydir. Ve hırsızlığın cezasını bilen bir kimse de hırsızlığa yeltenmez. Şimdi Batı çok humanist vesaire filan, çok insancıl filan diye hırsızlığın cezası, hatta ceza hukuklarında çok düşük olarak görülür. Bugün mesela birinin bir malı çalınsın, etsin, karakola gitsin, karakoldakiler derler ki, kardeşim yani yakalasak ne olur adamı, mahkemeye götürüyoruz, salıveriliyor. Önemsiz bir şey, adam ne olmuş, arabası çalınmış, ne olmuş yani. Kasasından işte 10 milyon değerinde altınları çalınmış. Önemli değil. Hatta bir aralar çok fazlaydı kapkaççılık. Her gün, bugün nasıl bir köpek terörü var sokaklarda, her gün birkaç tane insanımızı köpekler parçalıyorlar, ediyorlar vesaire. O günlerde de Taksim'de şurada burada kapkaç terörü vardı. Sonra kapkaçı gasp suçuna dahil ettiler, kesildi. Niye? Gasp suçu çünkü ağır bir suç. İtalyan ceza hukukundan bizim ceza hukukuna geçtiği için bu tür maddeler ağır bir suç. Binaenaleyh kimse 10 sene, 15 sene, 20 sene bir çantadan dolayı içeride yatmak istemez. Ama hırsızlık o beleş. Girersin adamın evine. Hatta evinize giren birine ya ne işin var benim evimde deyip kafasına vazo vursanız ölse cinayetten siz başınıza bela alırsınız. Şimdi hırsızlık cezasız hale geldiği için her sene hırsızlık saikıyla onlarca ölüm vakası oluyor. Adam gece yakalıyor hırsızı. Ya o onu öldürüyor ya hırsız ev sahibini öldürüyor. Bir sürü cinayetler işleniyor. Ama adam bilse ki hırsızlık yapanın eli kesiliyor, orada artık hırsızlık vakaları sıfırlanır. Binaenaleyh bu meseleyi maalesef gündemimize alıp da tartışamıyoruz bile. Çünkü hemen dine saldırmayı kendilerine adet haline getirmiş bir yobaz güruh, bunun akıl düzleminde bile tartışılmasına tahammül edemiyor. Cenab-ı Allah eğer bir şeyi emretmişse, bir şeyi yasaklamışsa, o mutlak surette toplumun, insanın faydasına olan bir şeydir. Bunu kaçırmamak lazım. Evet.
Allah razı olsun hocam. Efendim, kız çocuklarına Gökçe ismini koymakta dinen bir sakınca var mıdır diye soruluyor.
Şimdi isim konurken tabii çocuğa isim, ad koymak çocukların ana babalar üzerindeki haklarından bir tanesi. Verdiğimiz ismin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yasaklamadığı isimlerden olması lazım. Nedir yasak olan isimler? İddialı isimler yasaklanmıştır. Kötü anlamlar çağrıştıran isimler yasaklanmıştır. Efendim, kötü kimselerin adı olan isimler yasaklanmıştır. Yani mesela çocuğunuza kalkıp da cahil ismini veremezsiniz. Ya ben cehalet kelimesini çok seviyorum, çocuğuma cehalet diyeyim denmez. Efendim, ben bu çocuktan bir hayır ummuyorum, çocuğa Bağnaz ismini vereyim, olmaz. Çünkü isim bir mana taşır ve o çocuk o isimle anılacağından, o manayı her defasında duyacağından dolayı isim müsemmayı çeker. Bir müddet sonra onun psikolojisini etkilemeye başlar. Bundan dolayı güzel manaları çağrıştıran, güzel anlamlar taşıyan isimler koymak lazım. Gökçe kelimesi bu anlamda bir tahlil edilmeli. Gök, Türkçe'de bildiğim kadarıyla mavi anlamına geliyor, gökyüzü anlamına geliyor. Gökçe'de maviye çalan demek, yani mavice türünden bir şey. Bunun yani konulup konulmaması meselesi nötr bir anlam taşıyor. Ama çocuklarımıza işte İslam tarihinden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızlarından, sahabe hanımlarından meşhur olanların isimlerini koymak, belki onların halleriyle hallenmelerine, onların ruh hallerini taşımalarına, onlara bir rol model olarak görünmelerine sebep olabilir. İşte Fatıma ismini koyarsınız, Ayşe koyarsınız, Hadice koyarsınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarından Ümmü Külsüm koyarsınız. Ne bileyim yani Hafsa koyarsınız. Hazreti Ömer'in kızı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhtereme eşi. Böylelikle onların efendim ruh hallerinden veya ahlaklarından çocuklarımızın da nasiplenmesini temenni ederiz. Eğer erkek çocuğu ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abd ile başlayan Abdullah, Abdurrahman gibi isimlerin konulmasını veya Hamd manası taşıyan Ahmet, Mahmut, Muhammed isimlerinin konulmasını tavsiye etmektedir. Gökçe ismi konulabilir mi? Konulabilir. Efendim işte yaprak konulabilir mi? Konulabilir. Ama isim koyarken de çocuğun terbiyesine, gelişimine katkı sağlayabilecek olan, her çağrıldığında beraberinde işte hatırlayacağı bir güzel anlamın, güzel bir tarihi şahsiyetin olması daha güzel olur.
Değerli hocam, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki programı böylece tamamlamış oluyoruz. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.